Merhaba, hoş geldiniz hepiniz Diriliş Bayramı kutlamasına. O bahsettiği Diriliş Bayramı çok bereketli olmalı. Çünkü ben de ilk kez o bayramda kiliseye adım atmıştım. O kutsal ruh ben gelmiştim aslında. Evet, böylece 6 senedir kilisedeyiz. Hamdolsun. Bugün de eğer kiliseye ilk kez gelenler varsa umarım onlar için de bir diriliş vesilesi olur. Benim için olmuştu. Hepimizin en büyük özlemi bu zaten. Dirilmek, yani ölümü yenip yeni bir hayat bulmak. Çünkü insan ölümlü olduğunu bildiği için zaten bir sıkıntıdadır. Çünkü her şey gelip geçici ve bunu bildiğiniz zaman, bir devamı olmadığını hissettiğiniz zaman bu bir bunalım yaratır. Çünkü hiçbir şeyin anlamı yok. Yani her şeyi tüketiyorsunuz ve devamı gelmeyecek. Bir gün son sizi bekliyor. Ve bütün insanın düşü de zaten ölümü yenmek üzerine kuruludur. Hemen her inanç ölümü yenmenin bir yolunu gösterdiğini iddia eder. Nasıl işte şu işleri yapacaksınız, şuraya gideceksiniz, böyle para vereceksiniz, şöyle kurban keseceksiniz vesaire. Çeşitli dinlerde bunun bir takım yolları var. Fakat doğrusu böyle mi? Tarihte bu oldu mu? Buna bakacağız. İnsan her şeyden önce ölmek için mi yaratıldı? Yani başta Tanrı insanı yarattığı zaman amacı neydi ve bizleri ne şekilde yarattı? Şunu biliyoruz ki doğanın işleyişi, evrim ve bunları incelediğimiz zaman görürüz ki her şeyin amacı aslında insanı ortaya çıkarmaktı. Doğa insanı yarattı, ortaya çıkardı. Tanrı insanı yarattı, ortaya çıkardı. Ve bu adım adım gerçekleşti. Zaten kutsal kitabımızda da bu adım adım gerçekleştiği tarif edilir. Ve insana gelince yaratılış mükemmelliğine ulaşmış oldu. Ve insan da mükemmel olarak yaratıldı. Ve ölümlü değildi haliyle. İçinde ölüm yoktu. Çünkü Tanrı'daydı insan. Tanrı ve insan bir aradaydı. Ve Tanrı yaşamdır. O zaman Tanrı'da olan insan ölmeyecekti. Peki ölümlü oldu. Nasıl oldu? Yaratılış kitabına bir bakalım. Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Böylece insan Tanrı suretinde yaratılmış oldu. İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı. Tanrı suretinde, yani Tanrı'nın kendisi gibi yaratıldı. Tanrı ölümsüzdü. Yarattığı insanı da ölümsüz olarak yarattı. Onları kutsayarak verimli olun, çoğalın dedi. Yeryüzünü doldurun ve denetiminize alın. Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, yeryüzünde yaşayan bütün canlılara egemen olun. İşte yeryüzünde tohum veren her otu, tohumu meyvesinde bulunan her meyve ağacını size veriyorum. Bunlar size yiyecek olacak. Tanrı insanı böyle yarattı. Bu kadar mükemmellikle ve ilginçtir burada insana ette verilmedi yiyecek olarak. Çünkü henüz ölüm yaratılışa girmemişti. İnsan o zaman vejeteryandı. Tanrı suretinde yaratılan insan, Tanrı'dan aldığı nefesle hayat buldu. Ve o nefes elbette onu ölümsüz kılıyordu. O nefes onun içinde durduğu sürece. Ama tarihte yaşamış bütün insanlara bakıyoruz ki hepsi de öldü. Çünkü bu iş bir şekilde insan yüzünden bozuldu. Ve ölüm canlılığa, hayata girmiş oldu. Ve o ölmeyen tek bir kişi vardır ki, işte bugünkü konumuz da tam olarak bunun üzerine. Çünkü Diriliş Bayramı'ndayız ve ölümün yenildiği günü, ölümü yenen kişiyi konuşuyoruz. Şimdi burada bakarsanız bazı kardeşlerimizin boyunlarında haç vardır. Peki göremedim, evet var. Ve bu Batı ülkelerinde daha çok görülür ama dünyanın her yerinde aksesuar olarak, süs olarak taşınır, kimlik ifadesi olarak taşınır ve dinsel amaçla taşınır. Neden? Garip bir şey. Siz boynunda dar ağacıyla dolaşan insan hiç gördünüz mü? Minik bir dar ağacı olsun. Elektrikli sandalye Amerikalı kardeşlere bakıyoruz. Taşımıyorlar. Efendim giyotin değil mi? Giyotin taşıyan yok. Belki vardır. Marjinal tipler böyle şeyler yaparlar ama normal insanlar bir ölüm simgesiyle dolaşmak istemezler. Ama haç ya da çarmıh biliyoruz ki bir idam aracıdır. Ve de tarihteki en vahşi idam aracıdır. En çok acılı idam aracıdır. Ve bu kadar korkunç bir ölümü hak etmek için ne yapmış olmak gerekiyor? Aslında Roma vatandaşlarına uygulanmazdı. Romalıların uyguladığı bir idam yöntemidir ama Roma vatandaşlarına uygulanmazdı. Çok vahşice olduğu için. Ancak yabancılar, işte çok iğrenç suçlar işleyenler, vatan hainleri, Roma'ya karşı isyan edenler, bunlara uygulanırdı. Kurban el ve ayaklarından haça çakılırdı. Ve göğsü çöktüğü için kurban zorlukla nefes alırdı. Ve günler içinde ölürdü. Ölümü günlerce sürerdi. Ve çok acılı bir ölümdü. Ancak kendisini yukarı iterek, o ayaklarındaki çiviler üzerinden kendisini iterek göğsüne hava girmesini sağlayabiliyordu bu mahkum. Ve bu kadar insanlık dışı bir idam yöntemi olduğu için zamanla Romalılar bile bunu bıraktılar. Bu kadar vahşi olan bir şey. Ve bu kötülüğe karşı Romalıların geliştirdiği bir kötülükle cezalandırma yöntemiydi. Yeryüzünde kötülük vardı. İnsanlar kötüydü, bütün insanlar kötüydü hatta ve kötü insanlar diğer kötü insanları, kendilerince kötü gördükleri insanları böyle bir kötülükle yok ediyorlardı, ölüme teslim ediyorlardı. Ama o ölüme teslim edenler de bir süre sonra ölüyordu. Çünkü İnsanın kötülüğü sınır tanımaz ve kötülüğün de sınırı yoktur. Böyle nesil nesil insanlardan birbirine aktarılarak sürer. Ve bütün kötülükler de yeryüzündeki insan kaynaklıdır. Bunu da biliyoruz. Her nerede bir kötülük varsa insan ürünüdür. Çevre kirliliği olsun, hayvanlara yapılan eziyet, insanların birbirine yaptıkları şeyler, savaşlar, katliamlar vesaire hepsi insan ürünüdür. İşte çarmıh da bu insanların birbirlerine karşı geliştirdikleri en acımasız infaz yöntemidir ama Hristiyanlığın da simgesi olmuş Hristiyan imanının. İşte burada arkamda gördüğünüz saç gibi veya bazı arkadaşların boynunda gördüğünüz saç gibi. Bunu garipseyebilirsiniz. İşte bu ölüm ve ölümün simgesi olan şey aynı zamanda nasıl bir kurtuluşun da simgesi olmuş. Burası bizim imanımızın ana noktası. Yere çakılmış bir kazık ve ona yatay ikinci bir kazık. İsa Mesih de aynen bunun üzerinde öldü. Bu olayın anımsanacak yönü nedir? Kutlanacak yönü nedir? Biz ölümü mü kutsuyoruz, ölüme mi tapıyoruz? Bunun üzerine düşünmeliyiz. İsa Mesih bunun üzerinden kaçabilir miydi? Bazen onu suçladılar. Hadi kaçsana dediler. Kaçabilir miydi? Acaba kaderinden kaçabilir miydi? Yani haçın üstünden kurtulabilir miydi? Veya Rab yukarıdaki babası onu kurtarabilir miydi? Şüphesiz evet. Burada ilginç olan şey şudur. İsa Mesih bilerek ve isteyerek o haça gitti. Ve kendisini orada ölüme teslim etti. Bilerek ve isteyerek. Çünkü zaten görevi buydu. Bunun için dünyaya gelmişti. Bir Tanrı insan kimliğinde dünyaya geldi. İnsan bedeninde yaşadı. Ve görevi kurbanlık olmaktı. Kurbanlık nedir? Biliyoruz, yerli kardeşler çok iyi bilir. Bayramda kesmek üzere bir hayvan alırsınız. Küçük baş, büyük baş. O işte sizle birlikte yaşar bir süre. Hatta aileyle birlikte içli dışlı olması istenir. Sonra Kurban Bayramı'nda boğazlanır. Bunun insanların günahını arıttığı, insanları kurtardığı akan kanla varsayılır. Ailenin kurbanıdır. Ailedekilere bir şey gelmemesi için o hayvanın ölmesi gerekmektedir. Bu kurbanlık kusursuz olmalıdır. Sakat hayvanlar kurban olmaz bildiğiniz gibi. Düzgün, bakımlı bir hayvan olması lazım. Ve bu gelenekleri, bu bayramı hepimiz biliyoruz. Yalnız şu var, bir hayvan ne kadar kusursuz olabilir? Ve gerçekten onun kanı bizi temizler mi? Günahımızı. İsa Mesih'in bir adı da Tanrı'nın kuzusudur. O bunun için yeryüzüne geldi. Mükemmel kurbanlık olarak. Ve hiç yeryüzünde günah işlemedi. Hiçbir zaman kötülüğe sapmadı. Ondan hiçbir kötülük gelmedi. Ve bu yüzden aslında günahsız, lekesiz kurbanla kastedilen şey İsa Mesih'in ta kendisidir. Yeryüzündeki görevi buydu. Yeryüzüne bunun için geldi. Ve insanların günahına kefaret olmak, onları yargıdan kurtarmak için. Matta 20-28'e bakarsak diyor ki, nitekim insanoğlu hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve birçokları için canını fidye olarak vermeye geldi. Hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye, kurban olmaya. Ve o insanoğlu, evet, %100 insanoğluydu ve %100 Tanrı'ydı aynı zamanda. Ve bütün insanların kötülüklerine karşı bir fidye olarak bir kişinin canı. Ama o kişi öyle bir kişi ki gerçekten günahsız, lekesiz ve %100 Tanrı ve %100 insan olan kişiydi. Ancak o insanın günahlarını üzerine alabilirdi. Onun görevi ölmekti, insanlar için ölmek. Çünkü insanların ölmesi gerekiyordu. Ama o bu işi kendi üzerine aldı ve kendi üzerinde temizledi. Tanrımız adil bir tanrıdır çünkü günahın bedeli ölüm olacaktır. Bu belliydi. Çünkü yaşam tanrıdadır. Günah tanrının dışına düşmektir. Ve eğer tanrının dışındaysanız yaşamın dışındasınız ve yaşayamayacaksınız. Öleceksiniz bir gün, tıpkı kökünden kesilmiş bir bitki gibi. Ne kadar iyi bakarsanız bakın, bir ömrü olacaktır ve ölecektir. Ama bitki Tanrı'ya bağlıysa, yani kökleri varsa ve oradan besleniyorsa ölmeyecektir. Bu nasıl oldu, nereden başladı derseniz, hikayenin en başına gideriz. Atalarımız Adem ve Havva yaratıldığında Tanrı onlara bir tek yasa verdi. O yasada kendisiyle yaratık arasındaki çizginin aşılmamasıydı. O bir ağacın meyvesi olarak simgelenir. Ona el uzatmamak, yani Tanrı olmaya çalışmamak, Tanrı gibi olmaya çalışmamaktı. Yaratılan yaratıcısıyla arasındaki mesafeyi koruması lazımdı. Ama insanlar da gittiler, o bir tek yasayı çiğnediler. Ve bu onları Tanrı'dan koparmış oldu. Yalnız bir madde vardı, o maddeyi çizdiler. İtaat etmek istemiyorlardı, bağımsız olmak istiyorlardı. Yani ben Tanrı'ya bağlı olmak istemiyorum, ben kendi başıma bu hayatımı devam ettirmek istiyorum. Güzel bir sembol aslında. Ama bu şekilde yaratıcıdan koptular ve ölümlü oldular. O zaman insan genetik olarak diyelim, bu günahı ve bu kopuşu bünyesinde aldı, kabul etti ve bundan sonraki nesiller de böyle devam etti. Şöyle gelebilir misin? Seni davet edeyim. Mesela insan kalbi o andan itibaren lekelendi ve ölümü taşır oldu. Onun çocuğu diyelim, da gel. Sen de bunu ona aktar. Yapıştırıcının kabını çıkarmalısın öncelikle. Evet, Nuh'da sen bir kendinden sonraki nesil seç bakalım. Var mı senin bir aktaracak nesil, senden sonraki nesil? O zaman evet. Sen de ona aktarıyorsun ölümlülüğü, günahı. Evet, yeter diyelim, değil mi? Dört nesil bütün insanlığın neslini temsil ediyor gibi. O zaman işte böyle ölümlülük nesilden nesile, nesilden nesile bize kadar geldi. Ve yaratılışa da ölüm girdi aynı zamanda. Canlıların birbirine karşı olan tavrı değişti. Dünyaya kötülük girdi. Ve bildiğiniz bugünkü hayata kadar ulaşmış olduk. Sizler oturabilirsiniz, kalpler dursun. Evet, Adem ve Havva uzun bir ömür yaşadılar ama sonunda öldüler çünkü ölümlüydüler. Çünkü bağları kopmuştu Tanrı'yla ve köksüz bir bitki gibi ölmeye mahkumdular. Yani yaratılışa kötülük insan eliyle girmiş oldu. Tanrı'nın yarattığı o düzen, o bahçe bozulmuş oldu. Ve ölüm girdi, canlılara da girdi, canlılar dünyasına ve canlılar birbirine karşı olan tavırları değişti. Birbirlerini öldürmeye, yemeye başladılar. Tırnaklar, pençeler uzadı. İnsanların kalpleri giderek daha da karardı, daha da karardı. Sizlerinki kafadan kara. Şimdi ne olacak? İşte yeryüzündeki bütün dinlerin, bütün inançların nedeni aslında bu durumdan kurtulmak. Yani tekrar Tanrı'ya ulaşmak, tekrar onunla bir araya gelmek ve ölümsüz olmak, iyi olmak. Diğer bütün kötülüklerden, ne bileyim, üşümekten, açlıktan, yorgunluktan kurtulmak. Ama bu mümkün mü? İnsan eliyle bu yapılabilir mi? İşte bu bizim inancımızı diğer her şeyden ayıran nokta bu. Kendi kendinize uğraşıp o kalpleri yeniden canlandırabilir misiniz? Ölmüş kalbi. Tanrı'nın nazarında ölmüş kişiler olarak kendi kendinizi canlandırabilir misiniz? Yeniden Tanrı'ya gidebilir misiniz? Soru bu. Şöyle düşünelim bir örnek mesela. İngiltere'de bir hükümdarlık var, sarayları var, Buckingham Sarayı ve orada kraliçe yaşıyor. Ve ben diyorum ki kraliçenin yanında ben de yaşasam, beni de o eve alsa, keşke oraya gitsem. Ne yapabilirim bunun için? Mantıklı bir yolu var mı sizce? Günde 5 kere God Save the Queen okusam Londra'ya dönerek bu şekilde acaba kraliçenin sevgisini kazanır mıyım? Pek sanmıyorum. Bunun bir yolu yok. Bilinen bir yolu yok. Peki Tanrı'nın yanına gidebilir miyim bir şeyler yaparak? Zannetmiyorum çünkü Tanrı'nın kabul etmesi gerekir beni. Eğer o orada duruyorsa, ben buradaysam ve benim ona ulaşmam benim çabamla mümkün oluyorsa, bu Tanrı'yı biraz küçültür gibime geliyor. Bu bir hakarettir. Sen orada dur, ben gerekeni yaptığımda oraya gelebilirim. Bu şekilde saraya bile gidemeyiz, Buckingham Sarayı'na bile. Yapacağımız şeyler bizi düzeltemez, kurtaramaz. Peki ne yapabiliriz? İşte inancımızın özü gene çarmıh. İşte bunun için var. Niçin var? 1. Korintlilere bakarsak, aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim. Kutsal yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve kutsal yazılar uyarınca 3. gün ölümden dirildi. İsa 3. günde ölümü yendi ve dirildi ve bu dünya tarihinde ilk kez oldu. O güne kadar ölen bütün insanlar ölü olarak kaldılar. Bütün peygamberler ölü olarak kaldılar. Herkes öldü. Ama İsa Mesih üçüncü günde ölümü yendi ve mezardan çıktı. İşte imanımızın temel noktası bu. Ölüm ilk kez yenilmiş oldu. Ölümün ötesine giden bir yol ilk kez açılmış oldu. Ve Mesih bunu kendisi yaparak bize gösterdi. Beni takip edin dedi. Eğer beni takip ederseniz size sonsuz ömür verilecektir. Tanrı'nın yarattığı yaşam gücü karanlığa teslim olmuştu. Ama karanlık şudur arkadaşlar, karanlık ışığın olmamasıdır. Karanlık diye bir şey gerçekte mevcut değildir. Eğer ışık varsa karanlık hemen yok olur. Gerçek olan ışıktır. Aynen bu şekilde gerçek olan da Tanrı'dır ve onun ışığıdır. Ve o ışık parladığı anda karanlık yok olur, kötülük yok olur, zulüm yok olur. Yalnız bunun için tek bir şey gerekiyor. İstek. İstiyor muyuz? Tanrı'yı hayatımıza davet ediyor muyuz? Tanrım gel beni kurtar, beni ışığına kavuştur diyor muyuz? Eğer böyle yapabilirsek, bakın ayetlerde ne diyor? Romalılar 6'ya 4'ten okuyorum. Babanın yüceliği sayesinde Mesih nasıl ölümden dirildiyse, biz de yeni bir yaşam sürmek üzere vaftiz yoluyla onunla birlikte ölüme gömüldük. Eğer onunkine benzer bir ölümle onunla birleştiysek, onunkine benzer bir dirilişte de onunla birleşeceğiz. Artık günaha kölelik etmeyelim diye, günahlı varlığımızın ortadan kaldırılması için eski yaratılışımızın Mesih'le birlikte çarmıha gerildiğini biliyoruz. Aslında Mesih bizler uğruna, bizler için Mesih kendisini çarmıha gerdirdi, buna izin verdi. Çünkü aslında sembolik olarak bizlerin günahlarını çarmıha taşımış oldu. Çünkü ölmüş kişi günahtan özgür kılınmıştır. İmanımız bize vaftiz olduğumuzda, suyun içine battığımızda öldüğümüzü söyler. Ve sudan çıkarak da dirilmiş oluruz. Mesih'le birlikte ölmüşsek onunla birlikte yaşayacağımıza da inanıyoruz. Çünkü Mesih'in ölümden dirilmiş olduğunu ve bir daha ölmeyeceğini, ölümün artık onun üzerinde egemenlik sürmeyeceğini biliyoruz. Onun ölümü günaha karşılık ilk ve son ölüm olmuştur. Sürmekte olduğu yaşamı ise Tanrı için sürmektedir. Siz de böylece kendinizi günah karşısında ölü, Mesih İsa'da Tanrı karşısında diri sayın. Bu nedenle bedenin tutkularına uymamak için günahın ölümlü bedenlerinizde egemenlik sürmesine izin vermeyin. Bedeninizin üyeleri haksızlığa araç ederek günaha sunmayın. Ölümden dirilenler gibi kendinizi Tanrı'ya adayın. Bedeninizin üyelerini doğruluk araçları olarak Tanrı'ya sunun. Günah size egemen olmayacaktır. Çünkü kutsal yasanın yönetimi altında değil, Tanrı'nın lütfu altındasınız. Kutsal yasanın gereği neydi? Günah düşen ölür. Ama o yasanın hükmü altında değiliz. Çünkü o yasadan özgür kılındık. Mesih tarafından çarmıh üzerinde günahlarımızı üstüne alan Mesih bizleri özgür kıldı. İmanımızın ve kurtuluşumuzun temeli budur. Lütuf altındayız. Yani karşılıksız kurtarıldık. Yalnızca Mesih'in egemenliğini kabul ettik ve bu şekilde iman ederek kurtulduk. Buna inanıyoruz. Lütuf budur. Hiçbir şey yapmadan, evet kesinlikle söylüyorum, hiçbir şey yapmadan, çünkü iddia ediyorum Tanrı'nın bize hiçbir şekilde ihtiyacı yok. Bizim Tanrı'ya verebileceğimiz hiçbir şey yoktur. Ne kurban, ne gözyaşı, ne dua, ne ibadetle ona hiçbir şey veremeyiz, hiçbir şey katamayız. Çünkü o hepimizden büyüktür ve güçlüdür. Bizim onun için yapacağımız hiçbir şey yok. Ancak onu sevebilir ve kabul edebiliriz. İşte tek kurtuluş yolu da budur. Tanrı'ya geri dönmek, ona kendimizi sunmak. Evden kaçan bir çocuğun eve dönmesi gibi. Baba sana geri döndüm demek yeterli. Eğer böyle diyebiliyorsanız, evet, hangi baba dönen evladını kabul etmez? Mutlaka sizde kabul edecektir. Mesih'in çarmıha gerildiği an tarihin en karanlık anıdır. Biliyoruz, askerler İsa Mesih'i el ve ayaklarından çivilediler ve bu işlere bakan bir de yüzbaşı vardı, onların komutanları. İşin doğru yapılmasını kontrol ediyordu, bakıyordu, güzel çakıyorlar mı? Çünkü güzel yapamazlarsa ya mahkum çarmıhtan aşağı düşer ki bu bir rezalet olur. Ya da bir damara rastlarsa mahkum zamandan önce kanamadan ölür. Böyle de olmaması lazım. Bu adamlar bu işin uzmanı. Nasıl adam çakılır, nasıl idam edilir ama hemen ölmez de 3 gün 5 gün eziyet çeker. Bu işin uzmanları. Evet, bu İsa ile birlikte çarmıha gerilen iki mahkum daha vardı aslında. Ve halk o sırada biliyoruz ki İsa'yı lanetliyordu, ona küfürler ediyordu, onu çarmıha ger diye bağırıyorlardı, güzel çak falan diye tezahürat yapıyorlardı, alay ediyorlardı, tükürüyorlardı. Ve o iki mahkumdan bir tanesi de bunlara katılmıştı. O da İsa Mesih'e hakaret ediyordu, kurtarsana kendini diye. Halbuki bilmiyordu ki İsa Mesih kendisini kurtarmak için değil, onu kurtarmak için çarmıha geriliyordu ama o da alay etmeye devam ediyordu. Fakat diğer mahkum şöyle dedi: "Nitekim biz haklı olarak cezalandırılıyor, yaptıklarımızın karşılığını alıyoruz. Oysa bu adam hiçbir kötülük yapmadı." Sonra, "Ey İsa, kendi egemenliğine girdiğinde beni an," dedi. İsa ona, "Sana doğrusunu söyleyeyim, sen bugün benimle birlikte cennette olacaksın," dedi. Bu kadar. Adam hayatı boyunca çok korkunç şeyler yapmış olması lazım. Çünkü çarmıha geriliyordu. Kesinlikle cinayet işlemiş, tecavüz etmiş, soymuş, yakıp yıkmış olması lazım. Çok korkunç ve iğrenç suçlar işlemiş olması lazım. Ama Mesih'i takip etti ve kurtuldu. Bu bir gösterge. Eğer kim olursanız olun beni kurtar diyebilmelisiniz. Okumaya devam ediyorum ayetleri 44 ve 45. Öğleyin 12 sularında güneş karardı. 3'e kadar bütün ülkenin üzerine karanlık çöktü. Tapınaktaki perde ortasından yırtıldı. İsa yüksek sesle "Baba, ruhumu ellerine bırakıyorum," diye seslendi. Bunu söyledikten sonra son nefesini verdi. Olanları gören yüzbaşı, "Bu adam gerçekten doğru biriydi," diyerek Tanrı'yı yüceltmeye başladı. Garip, biraz önce "Güzel çakın, iyi çakın," diyen adam ve o bütün askerleri ve kalabalığı kontrol eden adam, her şeyin başı olan adam, bunu gördü ve gördüğü şeyi kabul etti. Ve dedi ki bu adam gerçekten doğru biriydi. Çarmıha gerilen haydut ve çarmıha geren yüzbaşı ilk kurtulan iki kişi oldular. Bu çok ilginç ve güzel bir şey. Kim olursanız olun, ne yapmış olursanız olun, nereden geliyorsanız gelin, yalnızca bu adam doğru biridir. Ben onu takip edeceğim. İsa beni kabul et demek gerekiyor. Yalnız bunu söylemek. Bunu söyledikten sonra değiştiriliyorsunuz. Bir daha kötülük yapmak istemiyorsunuz. Kötülük size gerçekten iğrenç gelmeye başlıyor. Ve Tanrı'nın ailesine dahil oluyorsunuz. Ve ondan sonra küçük yaramazlıklar yapsanız bile Tanrı onu saymaz gerçekten. Çünkü eve dönmüştür çocuk. Tanrı da mutludur. Çocuğu da kabul etmiştir. Artık kötülüğünü saymaz. Ve çocuğun içinden de kötülük gelmez zaten. İşte kurtuluş budur. Çarmıhta yaşanan budur. Şimdi Buckingham Sarayı demiştik. Oraya kabul edilmekten garantisi nedir bilmiyorum. Ama inancımıza göre cennete kabul etmenin garantisi şu: İsa beni kabul et demek. Bu kadar basit. Yapmanız gereken başka bir şey yok. O zaman yaratılış şimdi düzenlenmiş oluyor. Yani bozulmuş yaratılışı, ölümle lekelenmiş olan hayatı Mesih ne şekilde değiştirdi? Gelin bakalım sırayla. Mesih'in yaptığı buydu. Bu günahlı kalpleri aldı. Bunları aldı ve haça götürdü. Kendi üzerinde. Herkesin onu kabul edecek, gelmiş ve gelecek herkesin bütün günahlarını topladı. O kadar ağırlaştı ki o yük, Mesih dayanamadı ve aynı gün öldü. Yükü çok ağırdı çünkü. Günlerce yaşaması gerekirdi ama bu yük onu öldürdü. Gerçekten öldü. Ve gerçekten öldüğü zaman bu günahı da aldı, kendisiyle beraber toprağa götürdü, gömdü. Mezara götürdü günahları, ölümü, acıları, her şeyi mezara götürdü. Ve üçüncü gün dirildi ve ona iman edenler için artık yeni bir sayfa açtı. İşte o sayfada budur. Bunlara yeni, temiz bir kalp verdi. Çok önceden söylenmiş olduğu gibi. Onlara etten kalpler verilecek demişti. Ve verdi. Evet. Bunu Mesih kendisi yaptı. Ve günahlarımız şimdi mezardadır. Ölmüş olan günahlardır. Yaşayan bizleriz. O zaman Rabbe şükrediyoruz ve kurtuluş için dua ediyoruz. Şükür için dua ediyoruz. Çünkü biz Tanrı'ya şükretmeyi seviyoruz. Biz şarkılarımızla onu anmayı seviyoruz. Bunlar bizi kurtaran şeyler değil. Bunlar bizim sevincimiz. Çünkü bugün sevinçli bir gün. Bu kurtuluş bayramı gibi kutladığımız bir gündür. Manevi kurtuluş bayramı. O yüzden hepimize kutlu olsun kardeşler. Ve sizlerin de henüz katılmamış olanların da iman etmesine bir vesile olsun. Peki son olarak bir mezmuru okuyayım size ve o şekilde bitirelim. Sizler isterseniz oturabilirsiniz. Koru beni ey Tanrı, çünkü sana sığınıyorum. Rabbe dedim ki, efendim sensin. Senden öte mutluluk yok benim için. Ülkedeki kutsallara gelince soyludur onlar. Biricik zevkim onlardır. Başka ilahların ardınca koşanların derdi artacak. Onların kan sularını dökmeyeceğim. Adlarını ağzıma almayacağım. Benim payıma, benim kaseme düşen sensin ya Rab. Yaşamım senin ellerinde. Payıma ne güzel yerler düştü. Ne harika bir mirasım var. Övgüler sunarım bana öğüt veren Rabbe. Geceleri bile vicdanım uyarır beni. Gözümü Rab'den ayırmam. Sağımda durduğu için sarsılmam. Bu nedenle içim sevinç dolu, yüreğim coşuyor. Bedenim güven içinde. Çünkü sen beni ölüler diyarına terk etmezsin. Sadık kulunun çürümesine izin vermezsin. Yaşam yolunu bana bildirirsin. Bol sevinç vardır senin huzurunda. Sağ elinden mutluluk eksilmez. Sizlerden de mutluluk eksilmesin kardeşler. Ve diriliş bayramınız kutlu olsun.